Ayrım 17. Çılgın gibi Suat Derviş. Sayfa 213. Celil'e kararının ne olduğunu o gece orada sevdiğinin yanında kalmakla ispat etmiş bulunuyordu. Ahmet'i görse de görmese de bunun ne ehemmiyeti vardı? Onun kararını artık hiçbir şey değiştiremezdi. Onun kararını artık hiçbir şey değiştirmeyecekti. Halbuki Muhsin neler zannetmişti? Ahmet yazıhaneden çıktıktan sonra aceleyle apartmana dönüp onu yatağında en masum bir uyku içinde bulduğu ana kadar Celile'nin evine dönmüş olması ihtimalini düşünerek fevkalade muazzep, azap çeken olmuştu. Celile'yi apartmanda bulunca geniş bir nefes aldı. Ve onu uyandırmamak için yavaş adımlarla yatak odasından çıkarak küçük odanın sediri üstüne arka üstü uzandı. Birbiri arkası sıra sigaralar içmeye başladı. Çok sinirliydi. Ahmet'le aralarında geçen muhavere işi halletmiş bulunuyordu. Ahmet bir sürü rezalet yapmaya muktedirdi. Muhsin bunu hissediyor ve bunu hissettiği için çok rahatsız oluyordu. Ahmet'le her ne pahasına olursa olsun bir ikinci defa karşı karşıya gelmeyecekti. Bundan evvel Celile ile konuşmak, Celile'ye Ahmet'in teklifini bildirmek lazımdı. Celile'nin uykusu bir çocuk uykusu gibi derin ve rahattı. Hiçbir vicdan azabı bu uykuyu rahatsız etmiyordu. Ahmet'in söylediği gibi hakikaten bu kadın müthiş bir kadındı. 11 senelik kocasını, 11 senelik evini bir oyuncakmış gibi en ufak bir tereddüt duymadan terk etmişti. Ve bundan heyecanlanır görünmüyordu. Ve rahat bir uyku içinde sakin bir çehreyle uyuyordu. Evet, bu uyku mesut çocukların uykusuna benziyordu. Ancak öğleye doğru Muhsin yatak odasında bir ayak sesi duydu. 10-15 dakika sonra da Celile saçlarını taramış, yüzünün boyalarını tazelemiş ve yeniden siyah kadife elbisesini giymiş bir halde karşısına çıktı. Acaba gitmeye mi hazırlanmıştı? Muhsin bundan fevkalade ürktü. Ona bir şey sormaya da cesaret edemiyordu. Celile sakin ve ahenkli yürüyüşüyle onun yanına geldi. Kolunu onun boynuna dolayarak gözlerinin içine uzun uzun baktı. Ve tatlı bir gülümseyiş yüzünü ve gözlerinin içini aydınlatırken hafif bir iniltiyle "Çok mesudum," diye mırıldandı. Hakikaten çok mesuttu. Yüzünün bütün ifadesi, gözlerinin bakışı hep bunu söylüyor. Bu saadeti haykırıyordu. Fakat Muhsin yavaş yavaş yerinden doğruldu, onun yüzünü süzüyordu. Ve Ahmet'in söylediği sözleri hatırlamaktan kendini men edemiyor, bu kadından ürküyordu. Celile'ye altın tabakasını uzattı, kendi de bir sigara yaktı. Ve mümkün olduğu kadar tabii yapmaya gayret ettiği bir sesle, ''Celile'' dedi, ''Ben Ahmet'le bu sabah görüştüm.'' Ona Ahmet ismi sanki birisini hatırlatıyormuş gibiydi. Gözlerin manası değişmemişti. Muhsin devam etti. Kendisine senin bir daha eve dönmeyeceğini söyledim. Celile, çok iyi yaptın, dedi. Senden müsaade almadan bunu yaptığım için bundan pişman oldum, diye ilave etti. Ben eve dönmek istemediğini zannettiğim için ani bir kararla bunu yaptım. Fakat sonra birdenbire, sen darılırsın diye çok korktum. Çok iyi yapmışsın Muhsin. Fakat Ahmet benim, senin namına konuştuğuma inanmadı. Eğer ondan ayrılmaya karar verdinse bile kendisini bir defa görmeni istedi. Buna ne lüzum var, dedi. Bu görüşme onun ve benim için de çok acı olacak. Ondan ayrıldığına pişman mısın? Hayır Muhsin. Yalnız ona çok büyük bir fenalık yaptığımı, onu çok bedbaht ettiğimi biliyorum. O halde niçin bunu yapıyorsun? Seni sevdiğim için. Celile, artık bundan sonra madem ki beraber yaşamaya karar verdik, birbirimizi daha iyi anlamaya çalışalım. Ben seni tanımak ve anlamak değil, seni sevmek istiyorum. Ben ise seni daha iyi anlamak istiyorum. Artık bugünden sonra tamamıyla benimsin. Ve ruhunun benim için artık yolları karmakarışık bir labirent olmasını istemiyorum. Ben seni açık olarak görmek ve tanımak istiyorum. Ben düpedüz bir kadınım Muhsin. Kadınların en basiti. Bırak şu yalan tevazuu. Sen çok müthiş bir kadınsın. Sana bir sual soracağım. Bana doğru cevap vereceğine söz ver. Sana her zaman doğru konuşmuyor muyum? Ahmet'e merhamet etmiyor musun? Ahmet'e merhamet mi? Gözlerini kapadı. Ahmet'e çok kötülük ettiğimi biliyorum. Fakat başka türlü hareket etmek elimde değil. Güneşin her zaman doğmasına nasıl mani olunamazsa, bu nasıl imkansız bir şeyse, benim de senden vazgeçmem öyle imkansız bir şey. O halde seni severken onunla nasıl yaşayabilirim? Bu şeyin çoktan böyle olması lazımdı. Önüne geçilmez şeyler karşısında niçin kendimizi üzelim? Onunla konuşmak istemiyor musun? Hayır. Onun da bunu anlaması lazım. Çoktandır onunla aramızda konuşulacak şey kalmamıştı. O bunu görmemekte adeta inat ve ısrar etti. Ona acıyor muyum bilmiyorum. Onun bedbaht yüzünü, gözyaşlarını, ricalarını ve yalvarışlarını görmek istemiyorum. Kollarını Muhsin'in boynuna doladı ve dudaklarını kulaklarının dibine yaklaştırarak, "Saadetimizi Ahmet'le bu son görüşmemizin hatırasıyla çirkinleştirmek istemiyorum. Bu saadete erişmemizin bu adamı nasıl bedduat ettiğini gözlerimle görmek istemiyorum. Celil'e senden korkuyorum. Ben zararsız kadınım Muhsin. Sen aşktan kork." Evet, hiçbir şey Celil'in kararını değiştiremeyecekti. Ahmet'i görse de, görmese de o burada aşığının yanında yaşamaya karar vermişti. Artık Ahmet'le kendi arasında müşterek hiçbir şey kalmadığını, hiçbir münasebetin mevcut olmadığını, onun hiçbir şey konuşmak istemediğini pekala hissediyordu. Fakat Muhsin ısrar etmişti. "Benim sözlerime inanmıyor. O halde sen ona yaz da onu görmek istemediğini anlat." Celile için bu mektubu yazmak büyük bir zahmet olmadı. Ahmet'in ağlayan yüzünü, perişan gözlerini görmedikten sonra ona bir iki sözle veda etmek hakikaten daha doğru olacaktı. Celile'nin Ahmet'e, Ahmet'in kendine karşı duyduğu sevgiye ve merburiyete, bağlılığa derin bir itimadı vardı. Onun kendisini nasıl feragatla sevdiğini bilirdi ve bunun için onun kendisini anlayacağına ve Celile'nin bütün saadetinin Muhsin'le beraber yaşamak olduğunu anlayınca, Celile'den ayrı bulunmaktan duyacağı kederin bütün şiddetine rağmen Celile'yi mesut bilmekten büyük bir teselli bulacağına emniyeti vardı. Ve ona yazdı. "Ahmet, sana kararımı bildirmişler. Bunu benden duymadığın için inanmamışsın. Ben sana aylardan beri bunu anlatmak ve duyurmak için elimden geleni yaptım. Fakat sen hal ve hareketlerimle anlattığım bu hakikati bir türlü görmek istemedin. Bunda adeta ısrar ettin. Artık beraber yaşamamıza ne imkan ne de lüzum var. Çünkü artık bütün kalbim ve bütün varlığımla sana ait olmama imkan yoktur. Müşterek hayatımızın seyrinde daima dostluk ve birbirimize karşı dostluktan başka bir şey yapmadık. Hayatlarımızın iştiraki bittiği anda düşman olmaya ne lüzum var? Niçin beni görmek istiyorsun? Bu görüşme bizim için çok müellim, elem verici olacaktır. Her ikimiz ve bilhassa senin için. Beni bir daha görmek isteme. Belki sonra, daha sonra seneler geçsin de daha soğukkanlı olursun ve o zaman sana ben her şeyi anlatırım. Fakat şimdi görüşmemiz benim kararım üzerinde müessir olmayacaktır. Konuşsak da konuşmasak da ben eve dönmeyeceğim. Artık buna imkan yoktur. Ellerini dostça sıkar, sana verdiğim elem ve üzüntülerden dolayı beni mazur görmeni ve beni iyi anlamanı dilerim. Celile." Mektupta hiçbir pratik noktaya temas edilmemişti. Ne talaktan bahsediliyordu, ne eşyalardan bahsediliyordu. Hatta kendisinin en büyük ihtiyacını hissettiği çamaşır ve öteberi gibi ufak tefek şeylerin dahi bir valizle kendisine yollanmasını istemiyordu. Hiç şüphesiz ki Celile hakiki hayatın içine tam manasıyla giremeyecek, hayatı ve onun icablarını, onun reel ihtiyaçlarını ve meselelerini hiçbir zaman anlayamayacaktı. O hakikatle hayatta bütün münasebetlerini kesmiş olan bir masal sarayı gibi 40 odası olan o ahşap yalının çocuğuydu. ve nerede olursa olsun, nereye giderse gitsin, o her zaman hayatla hiçbir alakası olmayan bu yalı içinde yaşıyor gibiydi. Evet, o bu hayatın bütün hakikatleri dışında yaşıyordu. Kendi iç alemine gömülmüştü. Yürürken gittiği istikamete değil, yüreğindeki ateşin alevine bakıyordu. Ve onu bir rehber gibi kullanıyordu. 11 sene beraber yaşamış olduğu kocasına yolladığı veda mektubu onun için sadece duyguya temas eden sözlerden ibaretti. Bundan fazla bir şey bilmiyordu. Hayatın duygu haricinde olan bütün hakikatleri, asıl diye bilinen hakikatleri onun için mevcut değildi. Yaptığı bu hareketin manasını anlamıyordu. Böyle bir hareketin Ahmet'i nasıl cemiyet içinde gülünç yaptığını, kendisini nasıl bir mevkiye düşürdüğünü düşünmüyordu. Muhsin'i seviyordu. Muhsin'le yaşamak, ondan ayrılmamak istiyordu. Kadının hayatta en büyük saadeti, sevdiği bir erkekle yaşayabilmek, en büyük vazifesi onu mesut etmekti. Ona merbut olmak, onun için ve her şeyini ona feda ederek yaşamak. Celil'e Ahmet'e yazdığı mektubu açık bir zarf içinde Muhsin'e verdi. İşte istediğin mektup, dedi. Onu yollarsın. Peki. Muhsin'e mektubu açık bir zarf içinde verişinin sebebi, Muhsin'e artık Ahmet'le kendi arasında Muhsin'in bilemeyeceği bir şeyin mevcut olamayacağını ona anlatmaktı. Hiçbir şey düşünmüyordu. Ahmet'e Muhsin'in bilmediği tek söz söylemek ona Muhsin'le kendi arasındaki samimiyeti baltalamak gibi bir şey geliyordu. Muhsin açık zarf içindeki mektubu eline aldığı zaman kalbinin tecessüste tutuştuğunu hissetti. Zarfı açmak, okumak, bu karı kocanın kendi aralarında nasıl bir lisanla konuşmuş olduklarını anlamak, bu suretle Celile'yi biraz daha fazla tanımak istiyordu. Fakat bütün tecessüne rağmen açık zarf içindeki mektubu zarftan çıkarmadı ve orada Celile'nin yanında zarfı kapadı. Bugün yollayacağım Celile, dedi. Böyle daha iyi oldu. Ahmet mektubu bir defa okumakla ihtifa edemiyordu. Bir kere daha okuyor, birçok kere okuyor ve hiçbirisinde gözlerine inanamıyordu. Halbuki bu iri ve ince zarflar onun eliyle yazılmış zarflardı. O bunları pek iyi tanırdı. Ve bu hiçbir tasnii, yapmacılık, sunilik olmayan düz ve sade ifade onun konuşuşlarının eşiydi. Onunla evlenmeyi kabul ettiği sadelikle şimdi ona veda ediyordu. Yaptığı büyük fenalığın hiç farkına varmıyormuş gibi. Ahmet'e kendisinden ayrılmanın nasıl tahammül edilmez bir ıstırap olacağını sanki bilmezmiş gibi en tabii ve en heyecansız sözlerle "Artık eve dönmeyeceğim. Artık beraber yaşamamıza ne imkan ne de lüzum var," diyordu. "Sana anlattım. Sen anlamak istemedin," diye sitem ediyordu. Evet, Ahmet hiçbir şey anlayamamıştı. Şimdi müşterek hayatlarının son aylarına ait bir sürü hatıra hafızasında canlanıyor, son ayların bütün günlerini ve Celile'nin bütün hareketlerini teferruatıyla gözünün önünde yaşatıyor ve o zaman kendi gözünden kaçmış olan işaretleri, hakikatleri evvela seziyor, sonra açık birer ihanet delili gibi görüyordu. Nasıl kendisinden yavaş yavaş uzaklaşıp gitmişti? Ve şimdi daha ileri, daha eski seneleri düşündükçe bu kadar sevdiği, taparcasına, ölürcesine sevdiği karısının hiçbir zaman tamamıyla kendisine ait olmadığını, her zaman kendisiyle kocası arasında bir mesafe bırakmış bulunduğunu, her zaman kocasına uzak ve yabancı kalmış olduğunu bütün acılığıyla hissediyordu. Celile'ye karşı beslemiş olduğu hayranlık, onu herkesten ve kendisinden üstün görüşü, Celile'nin bu uzaklığını ve bu yabancılığını ona mazur göstermiş, o karısını biraz daha ona hiçbir zaman tam manasıyla sahip olamadığını hissetmekten doğan bir iştiyakla sevmişti. Ve şimdi hiçbir zaman ona tam manasıyla malik olamamış bulunuşunun acısı onu kıvrandırıyordu. Hakkı yok muydu? Derin düşündükçe için için Celile'ye hak veriyordu. Ne meziyeti vardı kendisini sevilecek? O kadar yüksek bir kadın tarafından sevilecek ne meziyeti vardı? Tahsili yarım kalmış demekti. Ufak bir banka memuruydu. sonra Muhsin'in yardımıyla biraz yükselmiş olan sonuncu sınıf bir iş adamı. Evet, Muhsin'i onunla tanıştıran, Muhsin'i ona o kadar metheden, Muhsin'le tanışmanın, hatta selamlaşmanın bile onların hayatını değiştirecek bir şans olduğunu günlerce karısına telkin eden kendisi değil miydi? Muhsin'in kendisini yazıhanesinde kabul ettiği gün Ahmet Celile'ye, "Düşün Celile, artık Muhsin Demirtaş'ın yazıhanesine bile gidiyorum. O benimle bu iş meselesini konuşuyor. Görüyor musun ne şansım ve müsaadenizle ne aklım var?" dememiş miydi? Muhsin Celile'nin aşkıyla çıldırırken Celile Muhsin'in kocasına iltifat etmesini bekleyeceğine doğrudan doğruya Muhsin'i köle gibi kullanmak isterse hakkı yok muydu? Utanmasa rakibinin Muhsin olmasından gurur duyacaktı. Hiç olmazsa karısı onu lalet daim birisiyle değil Muhsin Demirtaş'la aldatmış bulunuyordu. Anlamadın. Anlamamıştı. Ve bugün her şeyi anlıyordu. Mazinin verilmiş hayaliyle karşı karşıyaydı. Ve her şeyi anlıyordu. Ve bu hatıralar başında resmi geçit yaptıkça her bir hatıra da yeni bir azap oluyordu. Evet, o günleri tekrar ve anlayarak, şüphelenerek, şüpheden kıvranıp sonra hakikat olduğuna kanaat getirerek kıskançlık içinde yaşıyordu. Ve sonra hayattan, aşktan, kendinden ve herkesten iğreniyordu. Herkesten nefret ediyordu. Bu mektubu aldığı günü takip eden günlerde hemen her gün eve sarhoş olarak döndü. Hem de sabaha karşı eve geliyordu. Ev onun için içinde yaşanılması bir azap olan müthiş bir cehennemdi. Çünkü bu ev Celile ile doluydu. Bu ev mesut günler ve tahakkuk etmemiş ümitler doluydu. O bu evi tuttukları zaman bunun içinde çok büyük bir saadetle yaşayacaklarını zannetmişti. Ve şimdi, ah şimdi, ev bomboştu. Celile'nin eşyası ortada, ortada öteye beriye dağıtılmış bir halde bulunuyordu. Hizmetçiler bunların hiçbirine ilişmemişlerdi. Ve Ahmet geceleri onları uyandırıyor, yanına çağırıyordu. Bazı geceler geç vakit sarhoş sarhoş eve döndüğü zaman o bu eşyalara yüzünü, gözünü sürerek hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Maruz kaldığı bu ihanetin müthiş acısını izhar etmemek asaletini göstererek onu sessizce ve tek başına çekmeye tahammülü yoktu. "Biliyorsunuz," diyordu. "Biliyorsunuz, ben onu nasıl sever, onu nasıl şımartır, nasıl gözlerinin içine bakardım. Onun bir dediğini iki etmezdim. Ona koca mıydım, ağabey miydim, kardeş miydim, ben de bilmezdim. Sonra görüyor musunuz bana ne yaptı? Beni köpek gibi bırakarak kaçtı gitti." Yalnız hizmetçilere dert yanmakla iktifa edemiyordu. Eğer yalnız hizmetçilere dert yansa nihayet bu gülünç vaziyetini birkaç kapıcı, birkaç apartmanın hizmetçisi ve onlar vasıtasıyla birkaç komşu ailesi bilecekti. Halbuki o her yerde ve herkese bunu söylüyordu. Karısının onu aldattığını, aşığına kaçıp gittiğini anlatmak onun için adeta marazi bir ihtiyaçtı. Annesine, babasına sık sık gidiyor, evlatlarının derdine ortak olmak isteyen, onu teselliye çabalayan ihtiyarları mütemadiyen o geceye ait hikayelerle üzüp duruyordu. Bu hikayeleri binlerce defa onlara anlatıyordu. Gittiği ve dertleştiği insanlar sadece annesiyle babası değildi. Celile'nin amcasının evi de onun sık sık gittiği bir yerdi. Celile'nin amcazadeleri onun çocukluk arkadaşlarıydı. Ahmet onlara sitem etmek için Celile'yi tanıyan kimselerle Celile'den bahsedebilmek için bunu yapıyordu. Ve keşke Celile'den ve Celile'nin ihanetinden bahsettiği insanlar yalnız bunlar olsaydı. Hayır, en yabancı kimselere de ne yapıp yapıp bu mevzuyu açıyordu. İş için yazıhanesine gelenlerin hepsi onun karısı tarafından aldatılmış ve terk edilmiş bir koca olduğunu yine onun ağzından dinliyorlardı. 11 senelik karımdı ve kendisine gözüm gibi itimat ederdim. Beni aldattı. Hem de kiminle biliyor musun? En iyi ve en yakın bir dostumla. Siz de onu tanırsınız. Onu kim tanımaz? Ona kim hürmet etmez? Onu kim saymaz ki? Onun itibarı herkesçe malumdur. O namuslu, şerefli bir adamdır diye hepimiz evimize alırız. Evimize gelince iftiharımızdan koltuklarımız kabarır. Kabımıza sığmayız. İsteriz ki komşularımız onun bize gelip gittiğini görsünler de onlar nezdinde de bizim itibarımız artsın ve onlar da hasetten çatlasınlar. Evet, karımı kandıran, karımı kandırıp elimden alan, namusumu, şerefimi berbat eden adam böyle bir adamdı. Ve zannederim de kim olduğunu tahmin ettiniz. Bu adam Muhsin Demirtaş'tır. Ya, ya, o. Ta kendisi. Şaşıyor musunuz? Şaşmayın. Bu neviden adamlar ne namussuz kimselerdir. Her şeyi yapabilirler. Evlerinde kendilerini şimdiye kadar hiç ziyaret etmemiş olduğu Nuri ile Müjde'nin evine bir akşam habersiz olarak saat 9'da gitmesi de hep böyle konuşmak ihtiyacından ileri gelmemiş miydi? Ben de haysiyet bırakmadılar diye saatlerce gürlemişti. Bir de şimdi bana müracaat edip dostane ayrılmak mı istiyorlar? Dostane ayrılacakmışım. Acaba buna imkan mı var? Göze göz, dişe diş. Ben cürmü meşhut, suçüstü yaptırarak onları mahkemeye sevk ettireceğim. Aleyhlerinde dava açacağım. Kanunen hakkım var. Hakkımdan istifade edeceğim. İkisini de hapishanelere attıracağım. Kanun bakalım onun milyonları karşısında ne yapacak? Yahut onun milyonları kanun karşısında ne yapacak? Şunu görmek isterim. Rezalet yapacağım. Ben rezil oldum, onları da rezil edeceğim. Böyle söyleyip duruyordu ama ne mahkemeye müracaat ediyordu ne de cümrü meşhut yaptırmaya teşebbüs ediyordu. Vaktiyle Ahmet'in karısı Celile ile Muhsin Demirtaş'ın seviştiğini bilenler pek çoktu. Fakat şimdi Ahmet'in gayretiyle Ahmet'in karısının Muhsin Demirtaş'a kaçtığını Türkiye'de bilmeyen kimse kalmamış gibiydi. Bir avukat ona iki kere telefon etmişti. Celile hanımefendinin avukatıyım. Zat-ı âlinizle yahut avukatınızla hususi bir mesele hakkında görüşmek istiyorum demişti. Ve her defasında Ahmet telefonu avukatın yüzüne kapamıştı. Boşamayacağım. Bütün dünyaya rezil oluncaya kadar boşamayacağım. İçi intikam arzularıyla doluydu. Fakat intikam almak için müsbet bir harekete geçecek enerjisi yoktu. Menfi bir duruşla ondan intikam alıyordu. Daha doğrusu ne yapmak istediğini kendisi de bilmiyordu. Afyonunu bulamayan bir afyonkeşe dönmüştü. Istırap içinde kıvranıyordu. Istırabı onu cinnetin ta eşiğine kadar götürmüştü. Bazen Celile'ye karşı duyduğu iştiyak içinde Muhsin'e gitmek ve yalvarmak istiyordu. Bırak bana karımı. Bırak bana onu. Bir kere olsun göreyim. Onu bir kere daha kollarımın arasına alayım. Bir kere daha doya doya gözlerine ve yüzüne bakayım. Ona karşı olan itiyadı ve aşkı tam manasıyla marazi, hastalıklı bir iptilaydı. Kuduz bir köpeğe dönmüştü. Nereye saldıracağını, mustarip başını nerelere vurup dağıtacağını bilemiyordu. Ona açtı. Onun susuzluğunu çekiyordu. Ateşli bir hasta gibi humma içinde kıvranıyordu. Ne söylediğini bilmiyordu. Ruhu bir kriz geçirir gibiydi. Herkese, rast geldiği her insana ondan bahsediyordu. Ona bütün hayatımı vakfetmiştim. Onu bir kat elbiseyle alıp evime getirdim. 10 parası yoktu. Ona parlak bir hayat verdim. Büyük bir memurken onu bu hayat tatmin etmez diye bir müteahhit olmaya kalkıştım ve oldum. Her şeyi onun için yaptım. Ve o beni aldattı. O aldattı beni. Hiç sıkılmadan aldattı ve kaçtı. Şimdi Muhsin Demirtaş'la yaşıyor. Ah onu bir tanısaydınız. Melek zannederdiniz. Öyle ciddi, öyle vakarlı, öyle gururlu bir kadın. Ve bir serseri onu baştan çıkardı. Onu da beni de rezil etti. Serseri, namussuz herif. Nuri ile Müjde onun bu sık ziyaretlerinden hakikaten bizardılar. Bıkıp usanmış. Onlara söyleyiniz, boş ümitlere düşmesinler. Boşamayacağım. Nuri birkaç kere Ahmet'e Muhsin'in hususi hayatıyla alakadar olmadığını, olmak istemediğini, ona böyle haberler götüremeyeceği için kendisine bu neviden şeylerin söylenmesine lüzum olmadığını sert bir lisanla anlatmak istedi. Böyle konuşmakta ısrar etmesinin de yanlış olduğunu, her üçünün de haysiyetini kırıcı mahiyette bulunduğunu da ilave etti. Ahmet, vaki olmuş bulunan bu hadise karşısında artık itidalini, ılımlılık, ölçülülük toplamalıydı. Nuri, bu adamla Muhsin Demirtaş'ı birbirleriyle tanıştırmış olduğundan dolayı için için ne büyük nedamet, pişmanlık duyuyordu. Ahmet'in bu manasız ziyaretiyle bizar olup ona kızdığı derecede bu kadar münasebetsiz bir adamın karısını kaçırmak hissiyatına kapılmış olan Muhsin'e de içinden pek kızıyordu. Niçin bu yaştan sonra isminin bu kadar gülünç bir suretle teşhir edilmesine sebep olmuştu? Böyle bir delilik yapmaya, el alemin karısını kandırıp kaçırmaya ne ihtiyaç vardı? Bu hikaye Ankara, İstanbul ve hatta İzmir için modern bir Leyla ve Mecnun veya Kerem ve Aslı hikayesinden daha çok farklı bir şeydi. Bu macera, rezilce dedikoduların ve bir sürü güldürücü fıkranın mevzu olmuştu. Ahmet'in hal ve hareketi bu işte ciddi ve romantik bir taraf bırakmamıştı. Bu aşk değil, bir rezalet hikayesiydi. Ahlak tereddisinin ne derecede bulunduğunu anlamak için tekrar edilen tipik hikayelerden biri. Nerede bu üç kişinin ismi konuşulursa orada kahkahalar yükseliyordu. Ahmet yaptığının farkında olmadan intikamını almış bulunuyordu. Çünkü Muhsin ile Celiye'yi birbirine çılgınca bağlamış olan aşka Ahmet'ten başka hiç kimse bu kadar gülünç bir çehre vermeye, onu bu kadar iğrenç göstermeye muvaffak olamazdı. Ahmet'in yeisi aylardır sürüyordu. Kudurmuş hiddeti, çılgın iştiyakı dinmeyeceğe benziyordu. İş ile olan alakasını %100 kesmiş gibiydi. Şimdi ortakları onu aldatmaktaydı. Onun şahsi gayretleriyle ilerleyen işler aynı tempoda ilerleyemiyor, ortaklarıyla arasında mütemadiyen kavgalar oluyor, inşaatın zamanında bitmesine imkan yok gibi görünüyordu. Banka garantisi tehlikeye düşüyor gibiydi. Fakat Ahmet bununla meşgul değildi. Karımı kaçırdı. Benimle bir kere bile görüştürmedi. Çünkü ben karımla konuşsaydım, karım benden ayrılmayacak, onu takip etmeyecekti. O buna mani oldu. Kadını bir hipnotizmacı gibi tesiri altında tuttu. O melun herif. Mesut bir ailenin içine bir taun, veba gibi girdi. Karım hayatı tanımazdı. Karım çocuk gibi tecrübesizdi. Fakat oh olsun ona. Onun gözleri sonradan açılacak. Ona yaptığım fedakarlıkları anlamadı, şimdi anlayacak. Anlasın ve çeksin. Beraber çeksinler. Aleyhlerinde dava açacağım. Kocası değil miyim? Hala nikahlı kocası değil miyim? Aleyhlerinde dava açtırıp hapse attıracağım onları. Keşke hakikaten bir dava açsaydı da ve bu hadise bir neticeye ulaşsaydı. Belki de her üçünün hakkında da o şekil daha hayırlı olurdu. Halbuki Ahmet böyle bir şey yapmıyor. Sadece konuşuyor, konuşuyordu. Bir gün yazıhanesinde orta boylu, tıknaz, altın gözlüklü yaşlıca bir adam geldi. Avukattı. Celile tarafından geliyordu. Celile hiçbir şey talep etmiyor, sadece kocasından boşanmak istiyordu. "Benden ayrılır ayrılmaz evlenecekler değil mi?" diye sordu. Avukat gülümsedi. "Bu kadar rezaletten sonra buna imkan mı kaldı?" diyecekti. Fakat meslek icabı konuşmamayı ve fikirlerini kendine saklamayı biliyordu. Onun için "Bilmiyorum beyim," dedi. Fakat muhakkak olarak bildiğim bir şey, bu dedikoduların herkesten daha fazla sizi mutazır, zarar gören, ettiği, sizin isminiz ve şerefiniz için tehlike olduğudur. Hissiyatınıza kapılarak, hiddetinize kapılarak talak kabul buyurmuyorsunuz. Fakat soğukkanlılığınızı elde ettiğiniz anda elbette ki bütün haysiyetli insanların yapacağı işi yapmakta, yani bu vaziyete bir nihayet vermeye, isticab, acele etme, çabuklaştırma göstermekte tereddüt etmeyeceksiniz. Bu ısrarla kazanılacak ortada hiçbir şey yok. mütemadiyen kaybedilmektedir. Müvekkilem bütün hukukundan feragat etmekte sizden bir tazminat, bir nafaka, herhangi bir şekilde maddi bir fedakarlık istememektedir. Hatta icap ederse kendisi arzu ettiğiniz meblağı tazminat olarak vermeye hazırdır. Bendeniz bu hususta aramızda bir anlaşma yapmaya mezunum. Ahmet boğulduğunu zannetti. Başı müthiş dönüyordu. Boğazı tıkanıyordu. Bir çılgın gibi yerinden fırladı. Ne? Diye bağırdı. Ne söylüyorsun be adam? Şimdi ben insanın beynini patlatırım. Defol git buradan. Ben dilenci değilim. Ben kadın tellalı değilim ki. Kendi nikahlı karımı Muhsin denilen herife para mukabili bırakayım. Ben zengin adamım. Ben paralı adamım. Ben itibarlı. Beyefendi. Fakat beyefendi yanlış anladınız. Sus. Defol git. Efendim arz edeyim. Diye kekeleyen avukat da ayağa kalkmıştı. Ben onlardan boynuzlarıma yaldız parası istemiyorum. Bana para teklif ediyorlar ha? Bana para teklif ediyorlar. Hiç utanmadan bir de para teklif ediyorlar. Söyle bakalım avukat efendi, kaç parayla benim haysiyetimi bana iade edecekler? Bilmiyorlar mı ki namuslu bir adamın namusu Muhsin Bey'in milyonlarından çok daha değerlidir? Ama ben de zenginim. Ben de zenginim. Benim de paralarım var. Fakat öğrenmek istiyorum. Bir kocaya namussuzluk ücreti olarak milyonerlerin verdikleri para nedir? Onu boşayacağım. İnsanlık seviyesinin bu kadar alçak bir basamağına düşmüş ve bana tazminat vereceğini düşünen bir kadınla yaşamak istemem. Onlardan intikam almak bile, onu öldürmek bile benim için küçüklüktür. Ben sizinle konuşamam. Bir hafta sonra avukatım onlar aleyhindeki davayı açacaktır. Ben kimseyle görüşmeyeceğim. Anlaşarak boşanmayacağım. Onları rezil ederek boşanacağım. Ve kapıya doğru giden avukatın arkasından bağırdı. Hele sen avukat efendi. Hele sen hiçbir yerde benim yolumun üstüne çıkma. Alim Allah beynini patlatırım. Yazıhanenin kapısı avukatın arkasından kapanınca Maroken kanepenin üstüne yuvarlanır gibi düştü. Şişman elleriyle şişman yüzünü kapadı ve dayak yemiş küçük bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra inleye inleye ağladı. Bu ne korkunç, bu ne kötü bir kadınmış ya Rabbi. 11 sene nasıl oldu da onu tanıyamadım? O gece geç vakte kadar barlarda dolaştı. Masasına kadınlar çağırdı. Onlara şampanya ikram etti, dans etti ve sabaha karşı çok sarhoş bir halde kendisi gibi sarhoş bir bar kızıyla birlikte apartmanına geldi. Ertesi sabah bar kızı evden giderken Celile'nin esvap dolabını açtı ve oradan aldığı iki gece elbisesini ona fırlattı. Bir orospunun elbiseleriydi, dedi. Barda giyersin, yakışır sana. Hediye ediyorum, al. Bu elbiselerden biri Muhsin'le birlikte ilk defa olarak gazinoya gittikleri gece Celile'nin giymiş olduğu pembe tülden yapılmış bir tuvaletti. Bir hafta sonra Muhsin'e bir avukat telefon etti. Celile hanımefendinin vekiliyle görüşmek istiyorum. Muhsin'in nüfusu da hesaba katılacak olursa Celile ile Ahmet'in ayrılması artık bir iki ay içinde olmuş demekti. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 230.